Ayrım 12.
17.7.1964 tarih ve 506 sayılı SSK Kanunu'nun 122. maddesinde sürekli iş görmezlik geliri ya da malülük aylığı almakta olan sigortalılardan çalışma gücünün artırılabileceği umulanların kendi mesleklerinde ya da yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırmaya tabi tutulabilecekleri belirtilmektedir. Malûliyete temel oluşturan Sağlık Kurulu raporunun nereden ve nasıl alınacağı her üç yasada da hükme bağlanmıştır. Ancak bu durum farklı kesimlerde farklı ölçütler oluşması durumunu ortaya çıkarmıştır. Daha da önemlisi, engelli bireyin yaşamın öngördüğü haklarını kullanabilmede veya herhangi bir hizmet talebi halinde talebin konusuna göre değişebilen kurumlara başvurup her defasında farklı ölçütler doğrultusunda engelini belgelendirmesi gerekmektedir. Tüm bu zorunlu ve karmaşık işlemler sadeleştirilerek engelli bireylere ve aile fertlerine hak ve hizmetlere ulaşmada kolaylık getiren özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları hakkında yönetmelik 18 Mart 1998 tarih ve 23.290 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından engellilere sağlanacak haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen Sağlık Kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve Sağlık Kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespitiyle ilgili usul ve esaslar belirlenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, engellileri doğrudan ilgilendiren Sağlık Kurulu raporlarının standartizasyonunu sağlayan Özürlü Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği 18.3.1998 tarih ve 23.290 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, çalışan ve çalışabilecek engellilerin bu alandaki mağduriyetlerini gidermekte, devlet hastaneleri, SSK hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki farklı olarak uygulanan çalışma gücü kayıp oranlarını standartlaştırmakta ve böylece tüm sağlık kuruluşlarında uygulanan çalışma gücü kayıp oranları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca yönetmelik, engelli vatandaşlarımızın rapor almalarını kolaylaştırmakta ve tekrar tekrar sağlık kurulu raporu alımını ortadan kaldırmaktadır. Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları yönetmeliği, rapor vermeye yetkili sağlık kuruluşlarını belirleyerek, bunların dışındaki kurumların özürlü sağlık kurulu raporu vermelerine izin vermemektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle sağlık raporlarını vermek üzere 34 devlet hastanesi, 32 üniversite hastanesi ve 21 SSK hastanesi yetkili sayılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 5-2-1999 tarih ve 23.602 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile yetkili sağlık kuruluşu sayısı 137'ye çıkartılmıştır. Buna göre rapor vermekle yetkili devlet hastanesi sayısı 77, SSK hastanesi sayısı 25, üniversite hastanesi sayısı ise 35 olmuştur. Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla 4 adet genelge hazırlanmış, ayrıca yetkili sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık kurulu görevlilerine yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorunların çözümlenebilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programı hazırlanmıştır. 137 sağlık kuruluşunda çalışan sağlık kurulu görevlileri, özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik esasları ile ilgili olarak eğitimden geçirilmeye başlanmıştır. Grupların eğitimleri 10 Şubat'ta başlamış olup 20 Nisan'da bitirilecektir. Halen 6 grubun eğitimi tamamlanmış olup bu çerçevede 110 sağlık kurulu görevlisine eğitim verilmiştir. Diğer grupların eğitimlerinin tamamlanmasıyla yetkili sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık kurulu memurlarıyla sağlık kurulundan sorumlu baş tabip yardımcılarına eğitim verilmiş olacaktır. Bu doğrultuda 5-2-1999 tarih ve 23.602 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile 137'ye ulaşan yetkili sağlık kuruluşları 9 gruba ayrılmıştır. 1. grup Ankara'daki yetkili sağlık kuruluşları, 2. grup İç Anadolu'daki yetkili sağlık kuruluşları, 3. grup İstanbul'daki yetkili sağlık kuruluşları, 4. grup Marmara Bölgesi Hastaneleri Bursa, 5. grup Ege Bölgesi Hastaneleri İzmir, 6. grup Akdeniz Bölgesi Hastaneleri Adana, 7. grup Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hastaneleri Diyarbakır, 8. grup Doğu Anadolu Bölgesi Hastaneleri Van, 9. grup Karadeniz Bölgesi Hastaneleri Samsun. Ayrıca engellilerin gelir vergisi indirimi, ulaşım, sosyal ve kültürel faaliyetlerden ücretsiz ya da indirimli yararlanmasını kolaylaştırmak amacıyla kimlik kartı verilmesi kararlaştırılmış, sonuçta özürlü kimlik kartı yönetmeliği 13 Ağustos 1998 tarihinde 23.432 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Özürlü kimlik kartı dağıtımına 2 Aralık 1998 tarihinde başlanmıştır. Ayrıca engelli kişinin bakımını üstlenen bireyin sosyal güvenlik kapsamına alınması ve destek gelir sağlanması amacıyla vergi kanununda değişikliklere gidilmiş, serbest meslek ve ticaret erbabı olan engelli ile serbest meslek erbabı ve ticaret erbabı kişilerin bakmakla yükümlü olduğu engelli kişisi bulunması halinde vergi indiriminden yararlanmaları hususu 4369 sayılı yasada yer almıştır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesi sakatlık indirimi, çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olan hizmet erbabı 1. derecede sakat, asgari %60'ını kaybetmiş olanlar 2. derecede, asgari %40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 3. derecede sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden yararlanırlar şeklinde değiştirilmiştir. Sakatlık indirimi özel indirim tutarının 1. derece sakatlar için 8 katı, 2. derece sakatlar için 4 katı, 3. derecede sakatlar için 2 katıdır. Bu maddenin 1. fıkrasında özel indirim günde 315 bin, ayda 9 milyon 450 bin, yılda 113 milyon 400 bin Türk lirası olarak belirtilmiş özel indirim tutarlarının doğu illerindeki farklılığı yer almıştır. 3294 sayılı yasayla ekonomik yoksulluk içinde bulunan yurttaşlara yardım etmek amacıyla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun SYDTF, engellilere yönelik sosyal yardım programlarının yasal zemininin güçlendirilmesi amacıyla 571 ve 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun yasasına iki madde eklenmiştir. Buna göre, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın engellilere ilişkin geliştireceği projelere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kaynaklarının %5'ine kadar kısmının ayrılabileceği, sosyal güvenlik kurumlarına tabi engellilerin araç gereç gereksinimlerinden kurumlarınca karşılanmayan kısımlarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından karşılanacağı hükümleri getirilmiştir. Bu doğrultuda fondan engelli kişilere çeşitli yardımcı araçlar sağlanmış, iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla proje yardımlarında bulunulmuş, engellilere yönelik faaliyette bulunan derneklere kurdukları okul ve rehabilitasyon merkezleri için katkı verilmiştir. Sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük aylığı alanların 1995 yılına göre sayısal dağılımı şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'ndan 23.728 kişi, SSK'dan 56.127 kişi ve Bağkur'dan 11.099 kişi malullük aylığı almaktadır. SSK'dan iş görmezlik aylığı alan 43.118 kişi, ilk sosyal güvenlik kuruluşları emeklileri 138.200 kişiyle özel sandıklardan emekli aylığı alanlar 47.114 kişi bu değerlendirmeye dahil değildir. Aile hayatı, kişisel bütünlük, eğlence ve spor, din ile ilgili olarak Birleşmiş Milletlerce belirlenen standart kurallarda, devletlerin engellilerin aile yaşamına tam olarak katılmaları yolunda destek vermesi, eğlencede, seyahatte, sporda ve dini etkinliklerde eşit haklara sahip olmalarını sağlayacak önlemleri almaları gereği belirtilmektedir. Ülkemizde 1990 yılında kurulan Türkiye Engelliler Spor Federasyonu ile engelliler yurt içinde ve dışında düzenlenen çeşitli sporlara teşvik edilmekte, yetiştirilmekte ve spor karşılaşmaları organize edilmektedir. Kültür Bakanlığı görme engelliler için kütüphanelerde konuşan kitaplık bölümleri düzenlemiş ve 1998 yılı itibariyle toplam 13 il halk kütüphanesinde bu bölümlerde hizmet verilmeye başlanmıştır. Devlet Bakanlığı Sehaçek Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü arasında Görme Özürlüler Ulusal Kütüphanesi projesi uyarınca kütüphanelerin yapımı ve yeniden düzenlenmesi, iyileştirilmesi planlanmıştır. Ayrıca Milli Kütüphane'de konuşan kitaplık bölümüyle görme özürlülere hizmet sunumu gerçekleştirilmiştir. Fiziksel engelliler için de mimari düzenlemeler yapılmıştır. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü özürlüler için konser, gösteri ve benzeri sanat etkinliklerinde bulunmaktadır. Devlet Resim ve Heykel Müzeleri ile Devlet Güzel Sanatlar Galerilerinde sergi açmak isteyen özürlülere Devlet Güzel Sanatlar Galerisi yönetmeliği çerçevesinde gerekli kolaylıklar sağlanmakta ve yurt dışındaki plastik sanatlar ile ilgili faaliyetlere toplu katılımlar desteklenmektedir. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 1999 yılında geleneksel el sanatları kurslarına özürlülerin katılımı planlanmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce temsil edilen oyunları özürlüler ücretsiz olarak izlemektedir. Ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü özürlülerin geliş ve dönüşlerinde servis olanağı sağlamaktadır. Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü özürlülere yönelik projelerde katkılar sağlayabilecektir. Yapılan kültür merkezleri binalarında yer alan salon ve tüm mekanlara özürlülerin yardımsız ulaşması için gerekli mimari düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca engellilerin seyahat edebilmeleri ve otellerde kalabilmeleri için çeşitli olanaklar oluşturulmaktadır. Turizm Bakanlığı, Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği'nin 58. maddesi, 5 ve 4 yıldızlı otellerde ve tatil köylerinde bedensel engellilerin faydalanabilmesini kolaylaştırıcı fiziki düzenlemelerle ilgili 140. maddesi, 1. sınıf tatil köyü ve 5 yıldızlı otellerin havuzlarında engelliler ilgili düzenlemeler yapılmasıyla ilgili 146. maddesi, parkların asgari niteliklerinin bedensel engellilere göre düzenlenmesiyle ilgili 151. maddesi, günübirlik tesislerdeki engellilere yönelik düzenlemelerle ilgili hükümler içermektedir. Ancak denetim ve izleme mekanizması gereğince işlemediği için uygulamada bu hükümler yerine getirilmemektedir. İ. Yürütme önlemleri. Devletlerin engellilerle ilgili bilgilerin toplanması ve araştırmaların yapılması, tam katılım ve eşitlik sağlayacak önlemler için yasal temellerin oluşturulması, ulusal düzeydeki programların gerçekleştirilmesinde mali sorumluluklarının olması, iş koordinasyonunu oluşturmak için milli koordinasyon komitelerinin ve buna benzer organların kurulması, engellilere örgüt kurma hakkının verilmesi, her düzeyde ve yeter derecede personel yetiştirilmesi, teknik ve ekonomik işbirliğinin sağlanması, uluslararası işbirliğine aktif olarak katılmaları konularında yürütme önlemleri almaları öngörülmektedir. Ayrıca standart kurallar ve bu doğrultuda yapılan yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir izleme mekanizmasının oluşturulmasının gereği ve önemi belirtilmektedir. Engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, engellilerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak üzere 1997 tarih ve 571 sayılı kanun hükmünde kararname ile Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Amaçlarında da belirtildiği gibi yürütme önlemleri bu kurum tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın amacı engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürümesini sağlamak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engelliler ile ilgili politikaların oluşmasına yardımcı olmak, engellilerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözümüne yardımcı olmaktır. Sorunlar. Engellilerin sorunları çok ve değişik olmakla birlikte burada sadece mevzuat, haklar ve hakların kullanılması ile ilgili sorunlara yer verilecektir. Sorunlar 1. bölümdeki başlıklar altında belirtilecektir. A. Bilgilendirme ve bilinçlendirmeye ilişkin mevzuat ve hizmet yetersizliği. Engelliler haklarını kullanabilmeleri, eşit hakları elde edebilmeleri için hakları ve görevleri hakkında bilgilendirilmeye gereksinim duymaktadırlar. Ülkemizde devletin engelli birey ve ailelerine bu konuda çalışan uzmanlara bilgi vermek yükümlülüğü mevzuatta yer almadığı için değişik kurumlarda bu konuda yürütülen hizmetlerin sınırlı, plansız, dağınık olduğu görülmektedir. Engellilik alanında yasal düzenlemeler sorunları çözmeye yetmemektedir. Çünkü devlet bürokrasisi henüz engellilik alanının sorunlarını kavrayabilmiş ve yardımcı olmanın bilincine ulaşabilmiş değildir. Ayrıca engellilik konusu toplumsal kökenlidir. Hiçbir engelli isteyerek engelli olmamıştır. Toplumun bilgisizliği, yetersizliği, aldırmazlığı gibi çeşitli nedenlerden dolayı engelli olmuşlardır. Nedeni toplum olduğuna göre çözümü de toplumdan beklenmelidir. Bugün toplumun bilinçlilik ve duyarlılık düzeyine ilişkin giderek artan bir ilginin varlığı gözlenmekte ise de istenilen düzeyde değildir. Bu bakımdan toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi önemli bir sorun olmaktadır. Yasalarda özel gereksinimli bireyler sakat, özürlü, engelli gibi farklı şekillerde adlandırılıp tanımlanmıştır. Her alanda olduğu gibi engellilik alanında da terimler ve tanımlar toplumsal ve kültürel yapının, teknolojinin gelişimiyle sürekli bir değişim içindedir. Bu gelişme ülkemizde yapılan 1. Özel Eğitim Konseyi kararlarına, yetki kanunu çerçevesinde çıkartılan 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararnameye yansıtılmış olmasına karşın diğer yasalarda farklılıklar vardır. Hala malul, sakat, özürlü sözcükleri kullanılmaya devam etmekte, idarenin, şuranın ve sivil toplum kuruluşlarının adında bile özürlü sakat kelimesi yer almaktadır. Uygulamada da halen ortak bir terminolojinin geliştirilemediği gözlenmektedir. Oysa engelliler konusunda oluşturulacak ulusal politika, bu politikaların söylem biçimlerini belirleyen terim ve tanımlarla yakından ilişkilidir. Engellilerin haklarını kullanmalarında farklı terminolojinin kullanılması sorun olmaktadır. Kullanılan terim ve tanımlar toplumun tutumlarının olumsuz yönde gelişmesine ve bilgilendirme hizmetlerini yürütecek görsel ve yazılı basının yanlış, eksik programlar yapmasına yol açmaktadır. Bilgi ve bilinçlendirmenin yaygınlaştırılmasında TRT ve özel televizyonlarda konuyla ilgili yayın sayısının çok az olduğu veya çoğu zamanda uygun olmadığı görülmektedir. B. Tıbbi bakıma ilişkin mevzuat ve hizmet yetersizliği. Mevcut yasalarda koruyucu önlemler, erken tanı ve tıbbi bakımda eşitliğin sağlanabilmesi konularında yaptırım gücü olan hükümler yer almadığı için hizmetlerde dağınıklık, farklılık ve yetersizlik gözlenmektedir. Ayrıca coğrafi ve ekonomik nedenler hizmetlerdeki dağınıklık, farklılık ve yetersizliğin kaynağını oluşturmaktadır. Yeni doğanın sağlık durumu ile ilgili izlenimleri düzenli olarak yapılmaktaysa da bebek izleniminin ve risk gruplarının belirlenmesinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca diğer sağlık personelinin genetik hastalıklar ve engellilik konusunda yeterli eğitim almamış olmaları nedeniyle de yeni doğanın tanısı ve risk gruplarının belirlenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Hastanelerin ulaşılabilirliğinde sorunlar olduğu için engelliler tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. 23.368 sayılı Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 14. maddesinde merkezde bulunması gereken personel içinde kadın doğum uzmanları ve gerekli bazı tıp personeli yer almamaktadır. Hizmetlerin ekip çalışması içinde koordineli şekilde yürüyebilmesi için bu maddenin yeniden gözden geçirilmesine gerek duyulmaktadır. Belediye yasasında evde bakım ve gerekli personel donanımı ile ilgili mevzuat hükmü bulunmasına karşın işlerlik kazandırılamamıştır. C. Rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin mevzuat ve hizmetlerin yetersizliği. Ülkemizde ulusal bir rehabilitasyon politikası izlenmediği için engellilerin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma oranı %1'in altındadır. Tıbbi rehabilitasyonun önemi ve gerekliliği hakkında toplumun yeterince bilinçlenmemiş olması sorun oluşturmaktadır. Mevcut rehabilitasyon merkezlerinin personel ve araç gereç donanımları yetersiz olup gelişen teknolojiyi izlemede sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca sağlık insan gücü mevzuatındaki yetersizlik nedeniyle yetki ve sorumlulukla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Engellilerin kullanması gereken protez ve ortezlerde standartizasyon olmadığı gibi bu alanda denetim de yoktur. Rehabilitasyon merkezlerine ilişkin standartların oluşturulamamış olması, tam teşekküllü hastanelere rehabilitasyon birimi kurma zorunluluğunun getirilmemiş olması önemli sorunların yaşanmasına yol açmaktadır. Bu merkezlerde çalışan sağlık insan gücünün sayısal ve niteliksel planlaması ve istihdamı, kullanılan araç gereçlerin teknolojiye uygunluğu ve bunların engellilere sağladığı kolaylıklar ve benzeri konularda da standartların oluşturulmamış olması önemli sorunlarındandır. Son yıllarda engellilerin istihdamlarına yönelik mesleki rehabilitasyon çalışmalarına hız verilmiş olmakla birlikte bu çalışmalar daha çok el becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle engellilerin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde eğitilmedikleri, işverenler tarafından talep edilebilir durumda olmadıklarından dolayı istihdamlarında da güçlükler yaşanmaktadır. Mevcut mesleki rehabilitasyon merkezlerinin yapı ve işleyişleri, ortamları, personel donanımları engellilerin gereksinimlerini karşılayacak düzeyde değildir. D. Yardım servislerine ilişkin mevzuat ve hizmetlerin yetersizliği. Engellilerin kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin artırılabilmesi için her ilde engelliler danışma hizmet bürolarının oluşturulmamış olması, engellinin haklarını kullanmalarında, yardımcı cihazlara edinmelerinde, cihazların bakım ve onarımında güçlüklerle karşılaşılmasına neden olmaktadır. Ayrıca tıbbi bakım merkezlerine ulaşılabilirliğinin sağlanamamış olması, hastanelerin ulaşılmayı engelleyici sınırlılıklarla dolu olması ve mevcut mevzuatta engellilerin kullandığı eğitim araçlarının sağlanması konusunda herhangi bir hüküm bulunmaması, engelli bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanmasını güçleştirmektedir. Öte yandan, cihaz alımı konusunda bazı yasalara tabi olanlar için belirli bir ödeme yapılmaktaysa da hem bu miktar cihazın alımına çok az bir katkıda bulunmakta hem de tüm engelli bireylerin bu tür haklardan yararlanmaları sağlanamamaktadır. Yasalarda cihazların standartlara uygunluğu sağlanır denmekte ise de üretim yapan firmaların denetimini sağlayacak denetim mekanizması olmadığı için yasaya işlerlik kazandırılamamaktadır. E. Ulaşılabilirliğe ilişkin mevzuat ve hizmetlerin yetersizliği. Engelli kişilerin toplumsal yaşama katılımlarını engelleyici sorunların başında mimari engeller, ev ve iş yerlerinin ergonomik olarak düzenlenmemiş olması gelmektedir. Ayrıca toplu taşımacılıkta engelliler için özel araçların sayısındaki yetersizlik, gelişmiş ülkelerde bile ciddi sorunlar oluşturmuş iken, ülkemizde bu tür araçların çok az oluşu daha da önemli bir sorundur. Toplu taşımacılıkta mevcut taşıt araçlarında engel durumlarına göre düzenlemeler yapılmamıştır. Ulaşılabilirliğin sağlanması ile ilgili mevzuat bulunmakta ancak uygulanması ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin farklı bakış açılarının bulunması sorunlara neden olmaktadır. Aynı zamanda bu konularda engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı politikalar da geliştirilmiş değildir. Bilgi ve haberleşmede ulaşılabilirliği sağlayacak mevcut mevzuat ve Alo Özdanış dışında bir hizmet bulunmamaktadır. F. Eğitim hizmetlerine ilişkin mevzuat ve hizmetlerin yetersizliği. Ülkemizde engellilerin eğitim hizmetlerinden yararlanma oranı %2.97'dir. Bu konuda en önemli sorun, özel eğitimin genel eğitim sisteminden çok farklı olarak algılanması. Bu nedenle de pek çok özel gereksinimli çocuğun genel eğitim sisteminden dışlanarak sadece özel eğitim kurumlarında eğitim almalarına fırsat tanınmasıdır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamamasına ve çok az çocuğun eğitim almasına neden olmaktadır. 8 yıllık temel eğitim yasası hükümlerinin bu çocuklara nasıl uyarlanacağı konusunda açık hükümlerin yer almamış olması, çocukların okula kabulünde sorun oluşturmaktadır. Bazı ortaöğretim kurumlarında da engelli çocukların okula kabulünde engelleyici mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Ayrıca toplam eğitim harcamalarının devlet bütçesi içindeki payının %0.97'sinin özel eğitim harcamalarına ayrılmış olması da önemli bir kaynak yetersizliği sorunu oluşturmakta, eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını engellemektedir. 573 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer almasına karşın özel gereksinimli bebek ve çocuklara özgü erken eğitim, okul öncesi eğitim programlarının ve aile eğitiminin henüz başlatılamamış olması, fırsat eşitliğinin ve tam katılımın sağlanmasında önemli bir engeldir. Ayrıca engel gruplarının tümü için özel eğitim hizmeti sağlanamamaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının başlatılmış olmasına karşın uygun politikalar ve programlar olmayışı sorun oluşturmakta, hizmetin nitelik ve nicelik yönünden yaygınlaşmasını engellemektedir. Öte yandan genel öğretmen yetiştirme programlarında engellilere yönelik derslerin olmayışı kaynaştırma eğitim hizmetlerinin başarısını etkilemektedir. Ayrıca özel eğitim personeli sayıca yeterli değildir. Öte yandan konuşma engelliler için eğitim verecek uluslararası örneklere uygun konuşma terapisti yetiştiren bir lisans programı bulunmamaktadır. Birçok ülkede bu konuda kendi lisans yapılarına göre hazırlanmış programlar içeren konuşma terapisti yetiştiren okullar bulunmaktadır. Bakım ve eğitim amaçlı açılmış özel eğitim kurumlarında da kurumun açılması, yapılanması ve hizmetlerine ilişkin standartların geliştirilememiş olması, eğitici ve uzman personel yetersizliği, izleme ve denetim mekanizmalarının oluşturulmamış olması da önemli bir sorundur. Engellilerin eğitim ve desteklenmesi sadece engelli bireyin kendisine yönelik düşünülmemelidir. Çoğu kez engelli bireyin ailesi de yardım gereksinimi içindedir. Bu gereksinimlerin içinde psikolojik, sosyal destek çok önemlidir. Ülkemizde engelli ailelerine psikolojik ve sosyal destek verecek resmi kuruluşların yetişmiş personelin sayısının son derece az olduğu görülmektedir. Engellilerin özelliklerine uygun mesleki eğitimlerinin bugüne dek sağlanamamış olması, geçiş planlarının ilgili mevzuat hükmü eksikliği ve geçiş planlarının yapılmayışı istihdamda önemli bir engel oluşturmaktadır. G. İstihdama ilişkin mevzuat ve hizmetlerin yetersizliği. Özürlülerin istihdamı hakkındaki tüzüğün 6/1997 tarih ve 22.869 sayılı resmi gazetede değiştirilen birinci maddesinde çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olduğu Sağlık Kurulu raporu ile belgelenenler ifadesi yer almaktadır. Çalışma gücünün sadece doktorlar tarafından oluşturulan bir ekip tarafından belirlenmesi, uygun yerleştirmenin yapılmasında ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında sorun oluşturmaktadır. Ülkemizde işin özelliklerine ilişkin analizin henüz çıkartılmamış olması, diğer gruplar gibi engellilerin de çalışma hayatı içinde etkin yerlerinin saptanmasını güçleştirmektedir. Devlet memurluğuna alınma ile ilgili mevzuatta yapılacak sınavlarda engellilik durumlarının özellikle dikkate alınmasının gerekliliği belirtilmişken, mevzuatın uygulanmasına henüz işlerlik getirilememiştir. Engellilerin eğitim istihdamı birlikte düşünülmemekte, engel gruplarına uygun düşen istihdam önlemleri alınamamakta, sadece engelli istihdamına kapalı kalan üretim tesislerine ceza uygulanmaktadır. Oysa eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde üretime yönelik eğitim atölyelerinin piyasaya açılabilecek özellikteki iş merkezlerinin düzenlenmesiyle ilgili mevzuatın olmaması sorun olarak görülmektedir.